أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tirmidari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Din nasihattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 defa tekrarladı. Dedik ki kimin için ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdular. Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanlar imamları, yöneticiler için ve bütün Müslümanlar için. Bu hadise İmam Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbni Hibban rivayet etmişler. Taberani'nin Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'den rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir. Her kim Allah için, Resulü için, kitabı için, Müslümanların imamı ve bütünü için nasihatçı olmadan akşamlar ve sabahlarsa onlardan değildir. Evet, cidden önemli bir hadis. Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir. Her kim Allah için, Resulü için, kitabı için, Müslümanların imamı ve bütünü için nasihatçı olmadan akşamlar ve sabahlarsa onlardan değildir. Bu nasihatın ne manaya geldiğini biraz sonra açıklaması gelecek inşallah. İmam Ahmet Ebu İmame radıyallahu anh'den o da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kulumun en çok beğendiğim ibadeti benim için nasihat etmesidir. Yani ihlasla bağlanmasıdır. İhlasla Allah'a bağlanmasıdır. Genel manada Müslümanlara nasihat hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan bazıları yöneticilere nasihat ve bazıları da yöneticilerin halka nasihati hakkındadır. Birincisi yani genel manada Müslümanlara nasihate örnek Sahih'inde yani Buhari ve Müslim'in Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim diyor. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Bunlar arasında şunları da saydı. Senden nasihat istediğinde ona nasihat etme. Bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka vecihlerle de başka rivayet yollarıyla da gelmiştir Ebu Hureyre dışında. İmam Ahmet Müsned'inde Hakim'in Yezid Tarkile rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Din kardeşiniz birinizden nasihat istediğinde ona nasihat etsin. İkincisi yöneticilere nasihat ve yöneticilerin halka nasihatı. Yine Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 şeyi yapmanız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya uygun düşer. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeniz rızasına muvafıktır. Ayrılığa düşmeden hep birlikte Allah'ın ipine sarılmanız rızasına muvafıktır. Ve Allah'ın yönetici takdir ettiği, yöneticilik takdir ettiği kişilerle karşılıklı olarak birbirinize nasihatte bulunmanız yine Allah'ın rızasına muvafıktır. Müsned Said ve diğer müellifler Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mina'daki Hayfa Mescidindeki hutbesinde şöyle buyurduğunu naklederler. Şu 3 konuda Müslümanın kalbi yanılmaz. Ameli ihlasla Allah rızası için yapmak, yöneticilere nasihatte bulunmak ve Müslümanların cemaat halinde olmasının gerekliliğini kavramak. Bu hutbeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir topluluk, sahabeden bir topluluk rivayet etmiştir. Bunlardan birisi de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dir. Ebu Said radıyallahu anh rivayet ettiği Stare Kutni'nin Efrad isimli eserinde ceyyit bir isnatla farklı bir lafızla gelmiştir. Oradaki lafzı şu şekilde. 3 konuda Müslümanın kalbi aldanmaz. Bunlar Allah, Resulü ve bütün Müslümanlar için nasihat etmektir. Buhari ve Müslim'in Nakil bin Yesar radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah bir kimseyi insanların başına yönetici olarak getirir de o kişi nasihatlerle onları korumaz ise cennete giremez. Yani burada yönetici olmak en küçük çapta aileden başlar. Ailenin idarecisi, ailenin reisi olarak bir baba bir koca. Ondan sonra işte muhtar düşünün. Ondan belediye başkanını, ondan sonra işte vali, kaymakam neyse artık hepsini kapsar bu idare, mesuliyet, iş yerindeki patron hepsi buna dahildir. Cenab-ı peygamberlerin ümmetlerine nasihatte bulunduklarını, Nuh aleyhisselam ve Salih aleyhisselam gibi peygamberlerin yaptığı nasihatleri de bu anlamda olduğu zikredilir. Tevbe suresinin 91. ayetinde Allah ve Resulü için öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Yani kim cihattan bir özür sebebiyle geri kalırsa o durumda Allah ve Resulü için nasihat etmesi şartıyla bir sorumluluk yoktur. Bunun dışında cihattan geri kalmasına bir mazeret yoktur. Çünkü münafıklar cihattan geri kalmak için yalan mazeretler gösteriyorlar. Allah ve Resulü için nasihat etmeden, yani samimi olmadıkları halde cihattan geri kalıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin nasihat olduğunu ifade etmiştir. Bu da nasihatin Cibril hadisinde daha önce de geçtiği gibi iman, İslam ve ihsan hasletlerinin kapsadığına işaret eder, delalet eder. Bunların hepsi hepsine birden toplu olarak din adı verilmiştir. Allah için nasihat onun yüklediği vecibeleri en mükemmel şekilde yerine getirmeyi gerektirir ki bu ihsan makamıdır. Neymiş Allah için nasihat? Allah'ın vacip kıldığı şeyleri yerine getirmek. Bu olmadan Allah için nasihat kemal mertebesine erişemez. Bu da ancak farz ve müstehaplara gösterilecek kemali muhabbet ile sağlanabilir. Bunu sağlamak için aynı samimi anlayışla, nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmayı gerekli kılar. Aynı doğrultuda haram ve mekruhları da terk etmek için var gücüyle çalışmayı gerektirir. Hasan-ı Basri'nin mürsel rivayetler arasında şu hadis-i şerif de yer alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Birinizin iki tane hizmetçisi olsa, bunlardan biri emir verince itaat etse, kendisine bir iş verilince yerine getirse, efendisinin olmadığı yerde samimiyetle bağlılığını devam ettirse, diğer hizmetçi ise emredildiğinde isyan etse, verilen emanete hıyanet etse, efendisinin bulunmadığı yerde ona karşı dürüst davranmasa ne dersiniz? Bu ikisi eşit olur mu? Dediler ki hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte sizlerin durumu da Allah katında bu iki kişinin durumu gibidir. Bunu İbn-i Ebi Dünya rivayet etmiştir. Bu manada başka bir hadis-i şerifi de İmam Ahmed bin Hanbel Ebu'l-Ahvas'tan, o da babasından yoluyla rivayet eder müsnedinde. Fulayl bin İyaz, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Severek yapmak, korkarak yapmaktan daha fazladır. Çünkü iyi bilirsin ki iki hizmetçin olsa ve bunlardan biri seni sevse ve diğeri de senden korksa. Seni seven hizmetçi senin hazır bulunduğun ve bulunmadığın yerlerde sana olan sevgisine sadakat gösterir. Yani bu hizmetçi diye örnek vermiş ama evlatlar olarak da düşünebilirsiniz. Fakat senden korkan hizmetçi, senin hazır olduğun yerde sana bağlı kalır, hazır bulunmadığın yerlerde sana sadakat göstermez. Abdülaziz bin Rufey şöyle der, havariler İsa aleyhisselama amellerde ihlas nedir diye sordular. O da şöyle dedi, yaptığın amelden dolayı insanların seni övmesinden hoşlanmaman, bunu istememen. Tekrar sordular, Allah için nasihat nedir? Dedi ki, insanların hakkından önce Allah'ın hakkını yerine getirmek. Sana biri Allah için ve diğeri dünya için iki iş arz edilince Allah için olandan başlamak diyor. Hatta bir şöyle der, nasihat, nasihat edilene hayır istemeyi ifade eden bir kelimedir. Nasihat kelimesinin mastarı olan nushun asıl manası saf ve karışık olmayan demektir. Balımından ayrıp saf hale getirmek için nasahtül aselemine şem'i denilir. Allah için nasihat, Allah'ın birliğine olan inancında doğru ve sağlıklı olmak, ona yaptığı ibadetlerde ihlas üzere olmak. Kitabı için nasihat, ona iman etmek, içindekileri amel etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nasihat, nübüvvetini tasdik, emir ve yasaklarına uymak için çalışıp çabalamak. Müslümanlar için nasihat, onlara yararlı olacak şekilde irşad etmek ve yol göstermek. İmam bin Nasr el-Mervezi Tazim-i Kadris Salat isimli kitabında bu hadis-i şerifin tefsirini bazı alimlerden nakleder. Burada bu nakillerden bazı örnekler var. Nasihat hadisinin temeli, nasihatın muhatabı kim olursa olsun ona tam manasıyla yönelip değer vermektir. Bu da biri farz ve diğeri nafile olmak üzere iki kısımdır. Allah için farz olan nasihat, kişinin farzları eda ederken büyük bir muhabbet ve arzu taşıması, aynı doğrultuda haramlardan kaçınırken de istekle davranmasıdır. Nafile olan nasihat, Allah'ın sevdiklerini nefsinin sevdiklerine tercih etmektir. Bu da şöyle olur. Biri Rabbi ve diğeri nefsi için iki işle karşı karşıya kalınca Rabbi için olana öncelik verir ve nefsi için olanı erteler. İşte Allah için nasihatın temeli budur. Bunun farz ve nafile kısmı vardır. Bunlar biraz açıklanırsa daha iyi anlaşılır. Farza girenler haramlardan kaçınmak, gücü yettiğince bütün azalarıyla farzları yerine getirmeye çalışmak, eğer hastalık, hapis gibi sebeplerle bunları yerine getirmekten aciz kalırsa bu engeller ortadan kalkar kalkmaz farzları eda etme azminde olmak. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Tevbe suresinin 91. ayeti az önce de okumuştuk. Allah ve Resulü için öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. İyilik edenler aleyhinde bir yol yoktur. Cihada gitme imkanından yoksun oldukları zaman Allah'a samimiyetle bağlı kalmaları sebebiyle Cenab-ı Hak onları muhsin olarak isimlendirmiştir. Bazı hallerde kullardan bütün amellerin sorumluluğu düşer, sadece Allah'a gönülden bağlanma bunun dışındadır. Mesela bir hastalık sebebiyle azaları, dili gibi herhangi bir ameli yerine getiremeyecek durumda olan kişiden, aklı yerinde olmak şartıyla Allah'a gönülden bağlanma sorumluluğu, yani nasihat sorumluluğu düşmez. Bu ise günahlara pişmanlık duyma, eğer sıhhat bulacak olursa Allah'ın farz kıldığı yükümlülükleri yerine getirme ve yasaklardan kaçınma azminde olmak şeklinde tezahür eder. Bunu yapmadığı takdirde Allah için nasihat yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz. Allah için nasihat böyledir. Resulü için nasihat ise Allah'ın emri gereği insanlara emrettiği vecibeleri yerine getirmektir. Allah için vacip olan nasihatten biri de günahkarların günah işlemelerine sevinip rıza göstermemek. Buna karşılık Allah Resulüne itaat ederek bağlılık gösterenlerin itaatlerinden dolayı sevinmektir. Nafile olan nasihat, bütün sevdiklerine karşı ondan daha üstün olmayacak şekilde kalbiyle ve bütün azalarıyla Allah Teala'yı her şeye tercih etmek ve bütün gücüyle bunun için çaba sarf etmek. Zira samimi ve Allah'a gönlünden bağlı olan kişi eğer gayret gösterirse nefsini ona Allah'a tercih etmez. Her şeyi Allah'ın sevgisi ve muhabbeti için yapar. İşte Allah için nasihatın durumu budur. Bir kimse gayret göstermeden nafile ibadet yaparsa o kişi ameli kadar samimi ve bağlıdır, nasihat ehlidir. Bu kişi kamil manada nasihati hak etmiş olmaz. Allah'ın kitabı için nasihat, onu son derece sevmek, kadrini yüceltmektir. Zira o, yüce yaratıcının kelamıdır. Anlamak için büyük arzu göstermek, onu tefekkür etmek ve bunun için istekli olmak. Yaratıcının anlamasını istediği manalara vakıf olabilmek için kıraat ederken üzerinde dikkatle düşünmek, anladıktan sonra onları da samimiyetle uygulamak. İşte samimi olan kullar, kendilerine yapılan tavsiyeleri böyle anlarlar. Kendilerine bir mektup geldiğinde o mektupta yazılı olanları anlayıp yerine getirmek için gayret gösterirler. Samimi müminler de Rablerinin kitabına karşı öyle yapmalı. Kitabını anlayıp istediği ve razı olduğu şekilde emirlerini yerine getirmeye gayret göstermelidir. Daha sonra onları insanlar arasında yaymaya gayret göstermeli ve muhabbetle onu araştırmaya devam etmelidir. O kitabın ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle, edepleriyle edeplenmelidir. Allah Resulü için nasihat, hayatındayken itaat edip başarısı ve zafer bulması için çalışmak, istediği zaman malını onun yolunda sarf etmek, muhabbeti uğruna çalışmak, vefatından sonra ise sünnetine karşı rağbet göstermek, ahlak ve edebini araştırmak, emirlerine değer verip yerine getirmek, onun sünnetine aykırı olarak yol tutanlardan uzak durmak, onlara karşı öfke duymak, dünyada onun izini silmek isteyenlere karşı hiddet ve nefret göstermek, isterse bunu sünnete bağlılık adına yapıyor olsunlar. Akrabalık, yakınlık, hicret, yardım, ensar, muhacir, sohbet, sahabe gibi sebeplerle bir an, bir gece veya bir gün onun yolunda olan, görünüşleri ve giyip kuşamlarıyla da olsa onlara benzemeye çalışanlara sevgi ve muhabbet beslemek. Bunlar Allah Resulü'ne nasihata dahil olan hususlar. Müslümanların idarecilerine nasihata gelince bunun anlamı onların düzelmesini, doğruluğunu ve adalet üzere olmalarını istemek, ümmetin birliğini sağlamaya çalışmak, dağılıp parçalanmasını kötü görmek, Allah'a itaat ettikleri sürece onlara itaat etmek, onlara isyan edenlere buğz etmek, Allah'a itaat ile şereflenmelerini istemek. Müslümanlara nasihat ise kendisi için istediği şeyleri onlar için de istemek, kendisi için hoşlanmadığı şeylerden onlar için de hoşlanmamak, onlara karşı şefkatli olmak, küçüklerine karşı merhamet ve büyüklerine karşı saygı göstermek, onların acılarına üzülüp onların sevinçlerine sevinmek. İsterse onların sevinci, fiyatların düşük, işlerin kesat olması gibi kendi zararına olsun. Genel olarak Müslümanlara zarar veren şeylere üzülmek, onların iyilik, dirlik ve nimetlerinin devamını istemek, düşmanlarına galip gelmelerini, her türlü kötülük ve ezadan kurtulmalarını arzulamak. Ebu Amr bin Salah şöyle der: nasihat özlü bir kelimedir. Nasihat edenin nasihat edilene fiili ve iradeye bağlı olarak her türlü hayırları yapmasını kapsar. Allah için nasihat, Cenab-ı Hakk'ın kemal ve celal sıfatları ile muttasıf ve tek olduğunu kabul etmek. Bu niteliklere aykırı ve bunlara muhalif şeylerden onu tenzih etmek, günahlardan sakınmak, ona karşı itaat ve muhabbette ihlas üzere olmak, onun için sevip yine onun için buğz etmek, Allah'ı inkar edenlerle cihat ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, müminlere bu hususta çağrıda bulunmak ve teşvik etmek. Kitabı için nasihat, ona iman edip tazim ve tenzihde bulunmak, hakkını vererek onu tilavet etmek, emir ve yasaklarına uymak, Kur'an-ı Kerim ilimlerini ve içinde anlatılanları anlamaya çalışmak, ayetleri üzerinde düşünmek ve insanları ona, yani Kur'an'a ve Kur'an üzerinde düşünmeye davet etmek, gafillerin taklitlerini ve dinsizlerin karalamalarını def etmek, savunmak, Allah'ın kitabını savunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nasihat da aynı buna benzer. Ona ve getirdiğine iman etmek, ona gerekli ihtiram, saygıyı göstermek, ona itaat üzere olmak ve sünnetini ihya etmeye çalışmak, onunla ilgili ilimlere gerekli önem göstermek ve onların öğrenilip yayılmasını sağlamak, ona ve sünnetine düşman olanlara düşman, dost olanlara da dost olmak, onun ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenmek, ehli beytine ve ashabına muhabbet beslemek. Müslümanların imamları için nasihat, hak üzere onlarla yardımlaşmak, hak yolda onlara itaat etmek, onlara hak üzere olmalarını hatırlatmak, incelik ve yumuşaklıkla onları uyarmak, onlara karşı gelmekten sakınmak, başarıları için dua etmek, başkalarını da buna teşvik etmek. Müslümanların Müslüman idarecileri, zamanımızın kafir despotları değil bak. Bunlara sadece buğz etmek, öfke beslemek, Allah için bunlardan nefret etmek, yaptıklarına imkan nispetinde mani olmak düşer bizlere. Müslümanlar için nasihat, Müslümanlara işlerin doğrusunu göstermek, din ve dünya işlerini onlara öğretmek, kusurlarını örtmek, ihtiyaçlarını gidermek, düşmanlarına karşı onlara yardım etmek, onlara karşı hile ve hasetten uzak durmak, kendisi için istediğini onlar için de istemek, nefsi için nefret ettiği şeylerden onlar adına da nefret etmek. Yine Müslümanlar için nasihat kapsamına dahil olan hususlardan bazıları, eziyet ve kötülükleri onlardan uzaklaştırmak, fakirleri gözetmek, cahillerine ilim öğretmek, aralarında söz ve amel yönünden haktan sapmış olanları şefkat ile tekrar hakka döndürmek, iyiliği yaymaya ve kötülüğe engel olmaya, yani emri maruf ve nehy-i münkere, nehy-i anil münker vazifesini layıkıyla yerine getirerek onlara gelebilecek zararları, ister dünyevi olsun, ister uhrevi olsun, yine bunları gidermeye çalışmak. Selef Nezis'in şöyle diyor: etlerin makasla doğranma pahasına olsa bile şu insanların Allah'a itaat üzere olmalarını arzuluyorum. Amr bin Abdülaziz şöyle der: keşke ben sizlerin arasında Allah'ın kitabı ile amel edebilsem ve siz de aynı şekilde amel edebilseniz. Sizlerin arasında bir sünnet ile her amel edişimde benden bir uzum ayrılsa ve bu durum en sonunda ruhumu teslim edince kadar böyle devam etse. Vakfize bakın. Her bir ihya edilen sünnet için birer birer azalarım gitse, en sonunda da canım çıksa buna razıyım, bunu isterim diyor. Yani yeter ki sünnetler ihya olsun. Allah böyle bir samimiyet nasip etsin bizlere. Alimler üzerine düşen Allah ve kitabı için nasihat vazifesinden biri de kitap ve sünnetten saptırma gayretlerini reddetmektir. Kitap ve sünnetin hevaya uymayı reddettiğini ortaya koymaktır. Ayrıca zayıf görüşleri ve alimlerin hatalarını düzeltmelidir. Kitap ve sünnetin bunları reddettiğini ortaya koymalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden sahih olanı ile sahih olmayanı birbirinden ayıklayıp hangi rivayetlerin kabul ve hangilerinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymalıdır. Güvenilir raviler ile hata yapanları tespit etmeli ve açıklamalıdır. Alimlerin vazifesi, nasihatı da bu. En büyük nasihatlerinin birisi de istişare edene, sana görüş danışana nasihat etmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kardeşiniz birinizden nasihat isterse ona nasihat etsin buyurmuştur. Nitekim az önce bunu Ahmed bin Hanbel rivayet ettiğini belirtmiştik. Bazı hadislerde şu ifade yer alır. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de gıyabında ona nasihat etmesidir. Yani gıyabında kardeşi kötülenirse onu savunur ve karalamayı reddeder. Yani bir kardeşinizi gıybeti yapılıyor. Onu savunmak haklarından birisidir. Gıyabında kardeşine eza vereni görürse ona engel olur. Gıyaben yapılan nasihat, nasihatın doğruluğuna, yani samimiyetin doğruluğuna delalet eder. Çünkü hazırda ve yüze karşı pek çoğu dal tavukluk için nasihat eder ve gıyabında hıyanet eder. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Kardeşinin aciz olduğu şeyi ona emredinceye kadar sen kardeşine nasihat vazifeni yerine getirmiş sayılmazsın. Yine şöyle der. Sahabelerin birisi şöyle dedi. Hasan-ı Basri'nin affediyor. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki isterseniz size Allah adına da yemin ederim. Kullar içinde Allah'a en sevimli olanlar Allah'ı kullara sevdiren ve kullar da Allah'a sevdirenler yeryüzünde nasihat için çaba gösterenlerdir. Dolayısıyla tebliğ faaliyeti de insanlara dinin tebliğini, tevhidin tebliğini, imanın tebliğini ulaştırmak da bu nasihat kapsamında olduğunda konuyla alakalı bir husus var. Buna dikkat çekmek lazım. Etrafımızdaki ister tasavvuf şirkine, vahdedi vücut şirkine veya Allah'ın sıfatlarını iptal etme şirkine batmış insanlar görüyoruz. Biz onlara nasihat ederken onların ne kadar sapık olduğunu yüzlerine çarparcasına bir anlatımla değil de onların hakkı kabullenmelerini isteyerek, hak yolu benimsemelerini, peygamberlerin tebliği olan tevhidi rızalarıyla kabul etmelerini sağlayabilecek, hoşnut olabilecek, bu tebliğden hoşnut kalabilecekleri bir şekilde bunu takdim etmeliyiz, bu tebliği. Bu önemli bir husus. İşte nasihattaki samimiyet bu. Yoksa ben hakkı buldum, İşte senin şu inandığın da sapık, senin bu inandığın da sapık tarzı bir yaklaşım samimiyetten uzak bir tarz oluyor. Es-Sebahi şöyle diyor. Bir kitapta şunu okudum. Allah için seven kimse kıyamet gününde amirler üzerine tayin edilmiş amir bulunduğu zümre, birinci zümre meclisi oradaki en yakın meclis, yani Allah'ın huzuruna en yakın meclis, muhabbeti kurbet ve gayretin nihai noktasıdır. Muhabbet ehli olanlar hiçbir zaman Allah'a kulluk ve taatten bıkmazlar. Onu sevenler zikrini de severler ve onu kullara sevdirmeye çalışırlar. Kullar arasında nasihat ederek dolaşırlar. İnsanların hata ve rezaletlerinin ortaya döküleceği günde onlar adına korku çekerler. İşte onlar Allah'ın velileri, sevenleri ve seçkin kullarıdır. Onlar için mahbublarına kavuşmadıkça rahat yoktur. Ebu Bekir el-Müzeni'nin Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı üzerine oruç ve namazlarıyla değil kalbinde olan şeyle üstünlük sağladığı sözüyle ilgili olarak İbn-i Uleyye şöyle der. İsmail bin Uleyye Tebettabin alimlerinin birisi. Onun kalbinde olan Allah'ın muhabbeti ve kulları için nasihat idi. Yani samimiyet idi. Fudayl bin Ayaz rahimeullah şöyle der. Bizim yanımızdakiler elde ettiklerini namaz ve oruçlarının fazlalıkları sebebiyle elde etmediler. Yani çok namaz kılarak, çok oruç tutarak değil. Onlar bu hasretlerini nefislerindeki cömertlik, gönüllerindeki temizlik ve ümmet için nasihat, ümmet için samimiyetleri sayesinde elde ettiler. Abdullah bin Mübarek'e sordular. Hangi amel daha faziletlidir? O da Allah için nasihat dedi. Ma'mer şöyle der. Senin için en iyi nasihatçı, senin için Allah'tan korkan kişidir diyor. senin adına Allah'tan korkan kişidir. Nasihat nasıl olmalı? Selef'ten birisi, Allah rahmet eylesin, herhangi birine nasihat etmek istediği zaman gizlice ona öğüt verirdi. İfşa ederek değil. Denilir ki, kim bir kardeşine ikisi arasında olacak şekilde, ikisi arasında gizli kalacak şekilde öğüt verirse, bu nasihattır. Kim de kardeşine insanların önünde öğüt verirse, bu da azarlamadır. Fuzal bin İyaz rahimeullah, mümin örter, yani gizler, kusurunu gizler ve yani bir başkasına nasihat edeceği zaman onun kusurunu gizler ve nasihat eder. Sefih ise gizli kusuru ortaya çıkarır ve ayıplar. Aradaki fark gayet açık. Mümin bir kimsede kusur gördüğü zaman elinden geldiğince bu kusuru örtmeye çalışır ve nasihat eder. Samimiyetle nasihat eder. Ahmak ise o adamın insanlar tarafından bilinmeyen bir kusuruna vakıf olur, onu ortaya döker ve azarlar. Ayıplar, kınar. İşte Fudayl bin İyaz burada bu şekilde bir nasihat vererek müminin hasletini örtmek ve samimiyetle nasihat etmek olduğunu beyan ediyor. Bu önemli bir husus aslında. Çünkü şeytanın emellerinden birisi iki Müslümanın, en az iki Müslümanın arasını bir şekilde bozmak, ayırmaktır. O yüzden onun üflemeleri de genelde bu yönde olur. İnsan sorularını ortaya dökmek, kirli çamaşırlarını ortaya döküp zaten daha fazla uzaklaştırmak. Bunlar mesela bir kardeşinde günah işlediğini görürsen onunla alakayı kesmen değil, ona nasihat etmen gerekir. Kardeşlik haklarından birisi budur. Günahıyla terk etmen değil. Ona nasihat etmendir. Abdülaziz bin Ebi Revvat şöyle der. Sizden öncekilerde bir kişi kardeşinde bir kusur görse ona yumuşak bir şekilde söyler ve söylediğinden dolayı da ecir alırdı. Sizler ise kardeşlerinizi rencide ediyor, onu öfkelendiriyor ve gizli şeylerini ortaya çıkarıyorsunuz. İmam Ahmed de Allah rahmet eylesin şöyle der. Zımmilere nasihat etmek Müslümanların görevi değildir. Müslümanların görevi Müslümanlara nasihat etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Müslümana nasihat etmeli, onlara samimi davranmalı. Müslümanlar cemaatine ve bütün Müslümanlara nasihat etmek gerekir. İşte dinler arası diyalog diyenlere kocaman bir taş. Hayırlı olsun. Ya Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.